İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Ahir Zaman ve Yaratılış Gerçeği programımıza hoş geldiniz. Bu akşam bizi A9 TV, Gaziantep Olay TV, Sivas Sipaş TV, Pop Radyo Ankara, Harun Yahya TV, Beypazarı Seyran TV, Nevşehir Kapadokya TV, Otal TV Adana, Çorum Kanal 19, ART Amasya TV, Tokat Safa TV, Mardin Kanal 47, Erzurum Süper FM, Kırşehir Kent FM, Mersin İstiklal TV, Tokat Tural Süper TV ve Radyo, Adana CRT FM, Nevşehir Keyif FM ve Uşak İGEM TV'den canlı olarak izleyebilirsiniz inşallah. Evet Erdem Hocam, nasıl başladınız?
Evet hocam, inşallah güzel bir sohbet yapacağız yine.
İnşallah.
İnşallah. Toprakla ilgili konudan bahsetmek istiyorum. Toprağı anlatmak istiyorum size. Toprakta biliyoruz ki birçok mikroorganizma var. Ve bu mikroorganizmaların birçok faydası var. Her birinin farklı görevleri var. Bununla ilgili bir sunumumuz var. Şimdi onu inceleyelim inşallah. Evet. Yeryüzünü saran mucize toprak. Bir çay kaşığı toprakta yaklaşık 4000 çeşit mikroorganizma var. 4000 çeşit bakın. Bir çay kaşığı toprakta. Çok ufak bir miktar ama 4000 çeşit mikroorganizma var. Topraktaki mikroorganizmaların yoğunluğu ve yapmış oldukları bazı kimyasal işlemler toprağın verimliliği üzerinde büyük rol oynar. Bu canlılar topraktaki bitkisel ve hayvansal artıkları parçalayarak ayrıştırır. Böylece hem enerji ihtiyaçlarını karşılar hem de bitkiler için gerekli olan besin maddelerini bitkilerin alabilecekleri bir şekle dönüştürmüş olurlar. Çok kilit bir ekosistemde yeri var toprağın. Bu dönüşümü gerçekleştiriyor. Yani canlılığın devam etmesine vesile oluyor. Evet, slaytlarımıza devam edelim. Çünkü topraktaki bitki ve hayvan artıklarının içerdiği besin maddeleri, özellikle de nitrojenli bileşikler ve mineraller, bitkilerin hemen alıp kullanabilecekleri bir yapıda değildir. Bitkiler bunu hemen kullanamıyor. Ancak bitkiler için sorun olan bu durum mikroorganizmalar tarafından çözülmekte ve toprak besince zenginleştiğinden verimli bir hale gelmektedir. 1827 yılında Brown adında bir İngiliz bilim adamı yağmur damlaları toprağa düştüğünde toprak moleküllerinde bir tür silkelenme ve titreşim meydana geldiğini keşfetmiştir. Buna göre toprak farklı metalik element türlerini içeren çeşitli moleküllere içinde barındıran bir sistemdir. Yağmur toprağın içindeki bu metalik elementlerin iyonlaşmasına sebep olur. Bu iyonik moleküller yağmur yağdığında sarsılıp titreşirler. Farklı yönlerden gelen su damlaları bu moleküllere çarptıkça onlar da suyu emerler ve böylece boyutları büyür. Büyüyen damlalar kısa sürede toprağın içerisindeki suyun mineral depolarına dönüşürler. Bitkiler de su ihtiyaçlarını 2-3 ay için bu depolardan karşılarlar. Eğer bu depolar oluşmasaydı su toprağın derinliklerine sızacak ve bitkiler en geç bir hafta içerisinde kuruyarak öleceklerdi. Evet, Allah Haç suresinin 5. ayetinde şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Yeryüzünü kupkuru ölü gibi görürsün. Fakat biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titreşir, kabarır ve her güzel çiften ürünler bitirir. İşte bir Kur'an mucizesiyle daha, değil mi? Bir Kur'an mucizesine daha şahit olduk şu an. İngiliz bilim adamı, Brown isimli bilim adamı o yapısını açıklıyordu. Yağmur damlası yere çarptığında o toprağın silkelenmesinin, titremesinden tam kelime kelime olarak aynı şekilde bahsediyor. Allah bize 1400 yıl önce, bakın 1827'de bu Brown bilim adamı açıklama yapıyor. Allah bize 1400 yıl önce Kur'an indirildiğinde, milattan önce 600 yaklaşık olarak 600 yılında bu gerçeği bildiriyor bize. O zaman o dönemde hiçbir insanın bilemeyeceği bir gerçek bu.
Evet, bir de toprağın içinde mesela bir kaşıkta 4000 çeşit bakterinin olması, yani dikkatlice bakan bir göz için gerçekten çok mucizevi bir konu. Çünkü Allah bize Samanyolu galaksisinde çok fazla gezegen gösteriyor. Çok fazla uydusu var. Değil mi? Birçok uzayda hareket eden, yörüngede dolaşan gezegenler ve gezegenlerin uyduları var. Hatta binlerce, belki milyonlarca galaksi var çevremizde. Ama bak, ama hiçbirisinde hayat yok. Hayret yani. Mesela evrimciler diyor ya her şey tesadüfen oldu. Öyle hidrojen atomuyla bilmem kendi kendine dönüştü, değişti, bir şeyler oldu. Bütün gezegenler oluştu kendi kendine, yörüngesinde oturdu vesaire bir şeyler diyor. Ama baktığımız zaman can sadece dünyada var. Bu anlamda. Yani tesadüfen oluşabilecek bir şey olsa can, değil mi? Böyle az az bir tarafta, az az Jüpiter'de, az biraz Merkür'de gibi bir beklentilerin olması gerekirdi. Bu tip şeylerin olması gerekirdi. Ama hayat, yaşam sadece dünyada var ve o kadar fazla ve renkli ve o kadar çeşitli ki, yani dünya bu anlamda başka hiçbir gezegene benzemiyor. Bir yani bir kaşık daldırıyorsun herhangi bir yerine dünyanın, içinde 4000 çeşit hayat formu var. Milyonlarca canlı var içerisinde.
Evet.
4000 çeşit farklı canlı yaşıyor. Allah'ın özel olarak yarattığı bir gezegen olduğunu gösteriyor dünyanın bize bu. Çünkü yaşam dediğimiz konu, hayat dediğimiz konu kolay bir şey değil. Cansız maddelerin canlanamayacağını bugün bilim bize net bir şekilde gösterdi. Yani laboratuvarda dünyanın en gelişmiş makineleri, en steril atomun, yabancı bir atomun bile bulunmadığı en steril laboratuvarlarda, en ünlü bilim adamlarının çalıştığı yerde, en çok paranın harcandığı, değil mi? En optimum çevresel koşulların olduğu mekanlarda bile yapılan çalışmalar cansız maddeden canlı maddenin asla olamayacağını bize gösterdi. Demek ki hayat, yani canlılık üzerinde dikkatlice kafa yorulması gereken bir şey. Nasıl olur da yaşıyoruz, nasıl olur da hayattayız sorusunun iyice araştırılmasını yani gerekiyor. Herkesin iyice bu konuda çok derin düşünmesi gerekiyor. Çünkü tek bir tane hücrenin, tek bir bakterinin bile o çay kaşığını daldırdığımız toprağın içerisinde yaşayabiliyor olması mucize. Çünkü bir bakterinin, sıradan bir bakterinin, yani Escherichia coli var mesela, en az nükleik asit dizilimine sahip olan, genomu en küçük bakterilerden birisi. Bu anlamda hani incelemesi kolay bir bakteri diyebiliriz. Yani diğerlerine kıyasla biraz daha basit diyebiliriz. Ama Escherichia coli'nin bile yaşaması için gen diziliminin kusursuz olması, DNA diziliminin kusursuz olması, onun şifrelediği proteinlerin yaşamı için gerekli bütün maddeleri sindirebilmesi, dışarıdan maddelerin nasıl alınacağına dair programların olması, içerisindeki artıkları dışarıya nasıl göndereceğine dair programların olması, yani hayatın her safhasında, sıcak havada, soğuk havada, çevresinde çok fazla bakteri olduğunda, ne bileyim azot arttığında, asidite arttığında, baziklik arttığında, yani dünyada birçok koşul var. Mesela dört mevsim yaşıyoruz, sıcaklık kaç derece değişiyor, sürekli bir farklı çevresel faktörlerle karşı karşıyayız. Ama buna rağmen, yani buna rağmen demeyeyim de, bu halde Allah her türlü önlemi alacak şekilde canlıların genetik programlarını ona vermiş durumda ve milyonlarca canlı yaşıyor. Tek hücreli canlılar hariç, kimi bilim adamlarına göre 6 milyon, kimi bilim adamlarına göre ise 100 milyon farklı tür yaşamış durumda günümüze kadar. Tabii birçoğunun soyu tükenmiş vaziyette. Ama tek hücrelerin çeşidine bakacak olursanız sırf bir tane çay kaşığında 4000 çeşit var. Çok acayip bir rakam. Yani üzerinde dikkatlice düşündüğümüzde zaten can kendi kendine oluşamıyor. Bırakın bunu bir kenara. Bilim adamları bunu, bilim insanları ne kadar çok bütçeleri de olsa, ne kadar gelişmiş teknolojileri de olsa, ne kadar üst düzey doktora masterları da olsa zaten yapılamıyor, laboratuvarda yapılamıyor canlılık. Onu da bir kenara, bir tane protein molekülü laboratuvarda yapılamıyor, sentezlenemiyor. O proteini o bakteri, Escherichia coli, az önce hayattay olan, yaşayan, en incelemesi kolay bakterilerden birisi olan Escherichia coli günde binlerce defa sentezliyor, binlerce defa kullanıyor. Ve hangisini ne zaman sentezleyeceğini ve kullanacağını çok iyi biliyor. Her zaman Allah'ın ona bahşettiği programı harfi harfinin tatbik ediyor. Ve hayatta kalıyor. Ve yaşıyor. Yani yaşıyor dediğimiz zaman bir canlı, hayatta dediğimiz zaman canlı, her ne tür canlı olursa olsun o bir mucizedir inşallah. Değil mi? Yoksa hayatın olmasa, vücudumuzda mesela bir hasta oluyoruz. Sıradan bir check-up'a gidiyoruz mesela. bir kan tahlili veriyorsunuz. İçinde onlarca 20-30 tane farklı değerin olduğunu görüyoruz. Sadece yani sıradan bir tetkik için bu. Özel işte pankreastaki enzimlerin kontrolü için ayrı bir tetkik. Midedeki kontroller ayrı bir tetkik. Karaciğer ayrı bir tetkik. Değil mi? Hormon bezleri ayrı bir tetkik. Beyindeki durumlar ayrı bir tetkik. Vücudumuzdaki bu binlerce dengeyi kim her an sağlıyor? Her an, her saniye bizi hayatta tutan, bizim vücudumuzda, kanımızdaki, organlarımızdaki, dokularımızdaki maddelerin, hormonların, elementlerin, bütün her şeyin sağlıklı olarak en optimum değerde olmasını sağlayan kudret kimin? Değil mi? O değerleri bilip de vücudumuzda her an kontrol edip hep vücudumuzu hayatta tutan, hayatta olmasını sağlayan, bizi hep yaşıyor kılan kudret şüphesiz ki alemlerin ve göklerin ve yerin Rabbi Yüce Allah'tır inşallah.
Zaten mesela bakterilerden bahsettik. Değil mi? En ufacık Allah'ın yapmış olduğu canından tut, gökliğe kadar çıktığında mesela en büyük galaksilerde, süpernova olarak baktığında her birinde muazzam bir denge görüyorsun. Ve Allah'ın yaratışını böyle muhteşemliğe şahit olmuşsun. Gücünün kudretine şahit oluyorsun. Değil mi? Mesela sürekli gezegenler hareket halinde. Yani dünya bile kendi etrafında muazzam bir hızla hareket ediyor. Ama acayip bir denge var. Ve her bir gezegenin, her bir galaksinin birbirine karşı uygulamış olduğu dört temel kuvvet var. Değil mi? Birbirlerinin çekim kuvvetleri var. Nükleer kuvvetler var, güçlü ve zayıf olmak üzere. Bunlar mesela hiçbir şekilde birbirine çarpmıyor. Hiçbir şekilde birbirine etki alanı dışına çıkıp farklı bir yörüngeye geçmiyorlar. Hep olması gerektiği yerde, olması gerektiği yerde bulunuyorlar. Ve muazzam bir süratle hareket ediyorlar, değil mi? Mesela Dünya kendi etrafında saatte 1670 km hızla hareket ediyor. Çok ciddi bir sürat. Ve cisimler büyüdükçe bu cisimlerin süratleri daha da artıyor. Güneş'in etrafında dönmesi Dünya'nın saatte 108 bin km. Rakam bir anda 100 bin katı kadar artıyor zaten. Güneş de galaksinin etrafında dönmesi 720 bin km hızla dönüyor. Samanyolu galaksisinin uzayın içinde dönmesi ise daha da fazla, saatte 950 bin km. Mesela Allah bize gösteriyor mesela nasıl mükemmel ve kusursuz yarattığını, dengeyi yaratmış olduğunu hepsini. Biz bunu en büyük cisimlerden, değil mi? O bir şey vardır, fotoğraf şey vardır, galaksilerden başlar, bir yaprağın içindeki atomun tanesine kadar iner. En ufağına kadar Allah'ın bir mükemmel bir dengesini görüyoruz. Allah zaten ayetlerinde buyuruyor, değil mi? Şeytan Allah'sının herhangi bir çelişki ve eksiklik bulamazsın diyor. Gözünü çevir, gezdir, yine bulamazsın diye söylüyor Allah. Değil mi? İnsan vücudunda da aynı şekilde. Hocam biraz bahsetti, Onur Hocam. Değil mi? Orada sürekli bir tahlil var. Sürekli bir analiz var. Biz dediği gibi kan veriyoruz, tahliller yapılıyor. Saatler sürüyor o tahlillerin yapılması. Ve çok ciddi, büyük, yıllarca süren teknolojik gelişmenin neticesinde yapılan makinelerde böyle bilim adamlarının gözetiminde sonuçlanıyor. Ve sadece bir şeye bakıyor. Oysa vücudumuzda her saniye, her an, saniyeden bile daha az sürede aslında, her an bu kontrol var. Ve o damarlardan geçen kan anında tetkik edilebiliyor. Buradaki işte tek tek bakılıyor. Oradaki eksik enzimler var mı? Orada depolanması gereken fazla şeker var mı? Varsa kime haber verecekse ona hemen haberin gitmesi. O sistemin hemen devreye girmesi. Ve haberleşme muazzam hızda. Ve emir komuta zinciri var. Kendisine bilgi gelen hücre hemen o bilgiyi yerine getiriyor. Bir anlaşma var. Bu zifiri karanlık içerisinde, değil mi? Muazzam bir koordinasyonla ve tam bir uyumla hareket ediyor. Biri dese ki ben şu an bunu yapamayacak durumda olsa ciddi bir aksaklığa sebep olacak. Ve sen bunların hiçbirinden haberdar bile olmadan rahat bir şekilde günlük hayatına devam ediyorsun. Değil mi? Dünya muazzam bir hızla dönüyor. Farkında değilsin. Vücudun içerisinde Allah'ın yaratmış olduğu mükemmel bir sistem var. O devam ediyor. Onun da farkında değilsin. Ama Allah bunların hepsini ince ince tek tek yaratmış ve detaylara indikçe, bilimsel olarak bunları incelendikçe o Allah'ın kudretini, gücüne daha da şahit oluyoruz inşallah.
İnşallah. Dünyadaki ekosistemden bahsettik. Buna hemen bir örnek verelim. Biri alabilir miyiz hocam? Şemasında gösterelim. Bilim adamları 1990'lı yılların başında Biosfer 2 isimli bir proje yapıyorlar. Bu projenin amacı dünyadaki ekosisteme benzer bir ortam oluşturmak ve bakalım bu nasıl devam edecek? Bunu gözlemlemek istiyor bilim adamları. Amerika Birleşik Devletleri'nde Arizona çölünde yapılıyor 1990'lı yılların başında. Şeması ekranımızda şu an. 13 bin metrekarelik bir alanı kapıyor bilim adamları. Burada tarım alanları var, işte yerleşim bölgesi var. İçeriye 8 tane insan koyuyorlar. Savanalar var, çöl var, bataklık var, küçük bir okyanus var ve yağmur ormanı var. Yani yoğunlaşmayla ve yağmayla oluşan küçük yağmurlar bile burada oluşturuyor bilim adamları. Uzun uğraşlar sonucunda, yıllar süren uğraşlar. 2 yılı kapalı kalıyor bu içerideki 8 insanla beraber. Omurgalı canlı türleri de koyuyorlar. Buradaki omurgalı canlı 2 yıl sonra kapılar açıldığında bilim adamları bakıyorlar. İçerideki omurgalı canlıların %90'ı tükenmiş, soyu tükenmiş. Ölmüş hepsi. Şimdi bataklıklar, okyanuslar yosunlarla kaplanmış. Tarım alanları yosunlarla kaplanmış. Tarım alanlarını sarmaşıklar sarmış. İçeride inanılmaz bir oksijen oranı deniz yüksekliğinden 5300 metre yükseklikteki seviyeye düşmüş. %14 azalmış oksijen oranı. Ve belki birazcık daha sürdürselerdi bu projeyi, eğer açmasalardı kapıyı, oradaki insanlar da ölmüş, hayatlarını kaybetmiş olacaktı. Sonuç olarak biz buradan şunu anlıyoruz. Bilim adamları bunu, birçok bilim adamı bu projede görev alıyor. Ve yıllar süren araştırmalarla bu ortamı oluşturuyorlar bilim adamları. Bakın burada bir şuurdan ve akıldan bahsediyoruz biz. Ya aklı şuuru olan insanlar bir araya gelip hesap kitap yapıp bu ortamı kuruyorlar. Ama 2 yıl sonra bütün sistem, içerideki sistem bozulmuş oluyorlar. Ya dışarıdan alıp içeri malzeme koymalarına rağmen, değil mi? Oradaki hiçbir canlı türünü, hiçbir bitkiyi kendileri oluşturmuyor sonuçta bilim adamları. Hep dışarıdan alıp koyuyorlar. Doğadan alıp koyuyorlar. Ancak o koydukları şey bile, onu kapalı bir kutu yaptıklarında 2 yıl sonra yok oluyor. Şimdi burada bunu görmüş oluyoruz biz.
Ve sıradan bir kapalı kutu değil. Değil mi? Son derece teknolojik, her türlü şey düşünülmüş, hava akımları var. Özel bir oksijen sistemi kurulmuş içerisine. Ve onlar o sistem ayakta kalacağını düşünerek zaten buna başlıyorlar. Ama sonuç dediğin gibi oradaki denge tahmin edildiğinden çok daha fazla ve mükemmel olduğundan dolayı onların tahmin ettiği gibi sonuçlanmıyor.
Evet. Şimdi ayrıntılardaki, çünkü Allah'ın yarattığı ayrıntı çünkü çok fazla. Mesela insanoğlu bu biyosfer 2'nin neden başarısız olduğunu, sebeplerini sonradan anlıyor mesela. Ha, demek ki yok, burada eksiklik var, şurada eksiklik var. Ama öncesinde farkında değil. Neden? Çünkü o ana kadarki teknolojiyle o ayrıntıları, Allah'ın yarattığı ayrıntıdaki derinliği o ana kadar keşfedememiş durumda. Sonradan keşfediyor. Bu neyi gösterir? Allah'ın aklı, Allah'ın gücü ve kudreti ve bilgisi her şeyin üzerinde olduğunu gösterir. Biz orada Allah'ın yaratışının inşallah derinliğini görmüş oluyoruz, değil mi, biyosferde? Öyle kolay bir konu değil. Bir iki alabilir miyiz? Şimdi derinde ayrıntıyla ilgili inşallah birkaç şey söylemek istiyorum. Bakın şimdi bir resim göstereyim. Burada ne var? Deri. Deri insanın özellikle yaşlı mı genç mi olduğunu en çok belli eden, değil mi, dış dokusu. Derinin bakın burada biyolojik olarak isimlendirilen, şimdi tüy var. Bakın deri dediğimiz dokunun dış dokunun adı epidermis oluyor. Onun hemen altında yağ bezi, bezeleri var. Onun hemen altında duyu sinirleri var. Dokunduğumuz zaman sıcaklığı, basıncı algılayan sinirler bunlar. Hemen elektrik sinyalini çevirip beyne iletiyorlar. Sinir dokuları, epidermisin altında dermis dokusu var. Dermisin altında da derinin altına gidiyoruz. Ve burada derinin üstündeki kılları ve sinir hücrelerini, oradaki hücreleri besleyen damar yapısı, kas yapısı ve ısımızı, vücudumuzun ısı kontrolünü sağlayan ter bezleri, değil mi? Ve en ince dokularımıza kadar gelen kılcal damarları görüyoruz, değil mi? Şimdi bu bizim biyolojinin gelmiş olduğu şu noktada bizim derimizin biyolojisini gösterdik. Bakın şimdi derimize biraz daha derinlemesine girelim. Büyütelim konuyu. O az önce gördüğümüz dokuların ne kadar ayrıntılı bir yapı olduğunu görüyoruz. Sağ alttaki rakam mikroskopun büyütme seviyesini gösteriyor. Yani şöyle görünen bir dünya var. Şimdi insanoğlunu gaflete düşüren, değil mi? Ayrıntıları görmesini derin düşünmezse, dikkatli bakmazsa engelleyen bir genel bir dünya var. Yani nedir insanoğlu? Tamam, kaşı gözü güzel, boylu poslu saçlı, hareket eden, konuşan, mantıklı, öğrenmeye sahip olan böyle genel yapılarla tarif edilen insanoğlu var. Ve derin ve detaylı düşünmeden işte saçı var, sakalı var, değil mi? Normal derisi var, gayet güzel bir insan diyorsunuz. Fakat derine indiğimizde, detaya indiğimizde aslında ne harika sistemlerin olduğunu ve o insanın dahi sadece bir gülmesi için, sadece bir görmesi için, sadece konuşması için yüzlerce, bazen binlerce ayrı sistemin aynı anda senkron çalışması gerektiğini fark ediyorsunuz. Bugünkü günümüzdeki bilim vardığı teknolojik seviye ile Allah'ın yaratmasındaki detayları bize çok fazla bir şekilde gösteriyor inşallah. Şimdi videomuza devam edelim, bu gözle inceleyelim inşallah. Büyütüyoruz. Şimdi 60, 70, 80. Büyüttükçe derinin şu an tabakaların, az önce gösterdiğim tabakaların altına giriyoruz. Bakın derimizde hiç görünmeyen neler görünmeye başlandı. Aslında demek ki öyle pürüzsüz değil yüzey. Şu an bayağı dalgalı, değil mi?
Evet.
İnişli çıkışlı böyle tepelerin olduğu bir yer haline geldi. Bu 160, 170 de var şu an büyütülmüş hali. Ve bir taraftan da rengin ortadan yavaş yavaş kalktığını görüyoruz. Yani büyütüp elektron seviyesinde hücresel seviyeye indiğimizde yavaş yavaş da rengin ortadan kalktığını şahit oluyoruz. İşte o az önce gösterdiğim dokuların elektron mikroskopuna indiğimizde yani normal mikroskopta diyeyim, elektron seviyesinde değil de büyütmeyi biraz daha arttırıyoruz. 700, 800, evet 900. Şu an tam 1200 defa büyütülmüş durumda. Daha da büyütmeye devam ediyor. Bakın, o az önce gösterdiğim derinin altındaki tabaka, değil mi? Oradaki deri ve derinin altındaki tabakaların görünüşünü görüyoruz. Yani normalde baktığımızda hiçbir insanı bu gözle göremiyoruz, değil mi? Ama elektron mikroskopunda keşfinden sonra detaylar bu şekilde belli oluyor. Evet. Artık şu an renk yok farkındaysanız. Siyah beyaz bir görüntünün içerisinde o derideki göstermiş olduğumuz kılcal damarların şu an görüntüsünü görüyoruz. Daha da büyüttüğümüz zaman ise tabii ki karşımızda hücreler ve hücreler oluşturan daha da büyütürsek atomlar görülür. Evet, mikroskopun şu an büyütme şeyi bitti. Şu an tekrar geri geliyoruz. Evet. Deri dediğimiz dahi insanın, değil mi, dış dokusunu, ona güzelliğini, estetiğini kazandıran dokunun ne kadar detaylı ve küçük parçalardan yapıldığını şu an bilim bize gösterdi. İşte o dokuların, o hücrelerin, o yapıların hepsinin orada uyumlu bir şekilde çalışması lazım. Ki bizim derimiz bizim doğumumuzdan ölümümüze kadar bizim vücudumuzu kaplasın. Vücudumuzun ısı dengesini sağlamakta kullanılsın. Estetik olarak deri, değil mi, insanın estetiğine ortaya çıkarsın. Güzel bir şekilde ortaya çıksın. Mesela yüzümüzdeki estetiğin olduğu en önemli yerdeki derinin her yerinde kıl çıkmıyor, değil mi? Bir yere kadar mesela insanın erkeğin mesela sakalları estetik olacak şekilde bir yere kadar çıkıyor. Her yerde yok. Oradaki de deri hücresi, diğer taraftaki de deri hücresi aynı hücre ama Allah bize sanatını orada göstererek insanı güzel bir şekilde inşallah yaratıyor. Ve bilim bu yapıların her birinin biyolojisinin çok çok ayrıntılı, kendi kendine oluşamayacak kadar kompleks yapılarda olduğunu bize gösteriyor. Ve her an isterse hastalık da veriyor Allah, değil mi? Deride çeşitli infeksiyonlar oluyor, bazı hastalıklar vuku buluyor. O güzellik orada mesela olmuyor. Allah isterse orayı o şekilde de yaratmayacağını da bize gösteriyor. İşte burada biz her an Allah'a bağlı olduğumuzu inşallah ve her yapıyı, her detayı tek tek Allah'ın kontrol ettiğini şu an görüyoruz.
Allah bir ayetinde şeytan Allah'sın ancak Allah'tan alim olanlar işte titreye korkar diye buyuruyor inşallah. Mesela bir hani bilgi sahibi olanlar, bilimle uğraşanlar, mesela bilimin gösterdiği bütün gerçekler, bütün gelişmeler bize Allah'ın kudretini, gücünü gösteriyor. Hepsi. Yani bütün bilimsel gelişmeler içerisinde hiçbir zaman herhangi bir tesadüfün asla var olamayacağını görüyorsun zaten. Daha da detaylara indikçe ne kadar daha karmaşık olduğunu, değil mi? Oradaki sistemin daha da muazzam, tahmininin de ötesinde bir mükemmelliği olduğunu bir kez daha şahit oluyorsun. O yüzden Müslümanlar her zaman bilimle uğraşıyorlar ve bilimi gösterdiği gerçekte Allah'ın varlığı bir kez daha kanıtlanmış oluyor inşallah.
Allah zaten bilimi emrediyor değil mi?
Evet.
Çünkü. Allah'tan ancak derin değil mi araştırma yapan, mesela hayvanlar arasının için ibretler vardır diyor. Değil mi? Allah bilgiye, bilime her zaman için Kur'an'da sevk ediyor. Çünkü bu dünya hayatının biz imtihan için var olduğunu, Allah'ın bize imtihan için var ettiğini, geçici bir süre kalacağımızı ve Allah'a yine sonsuz hayatımıza yepyeni bir yaratılışla cennette veya cehennemde, inşallah cennette devam edeceğimizi Allah bize gösteriyor, anlatıyor inşallah. Şimdi dünya hayatıyla ilgili bir video göstermek istiyorum. En güzel meyveler, Allah'ın yarattığı nimetler zaman içinde ne oluyor? Çürüyor. Bozuluyor. Ey insanlar, hiç şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın diye buyuruyor Allah. Fatır suresi 5. ayette inşallah. Değil mi? Bu özellikle bu çağda, bu zamanda Allah, işte bilimi de yaratan Allah, bilimi bu kadar geliştiren de Allah, Allah'ın varlığını anlamamızı ve kesinlikle öleceğimizi, dünyaya nefsani isteklerimize bağlı olmamamız gerektiğini Allah bize gösteriyor. Çünkü Allah'ın varlığını insan bir kere anladı mı, kavradı mı, tamamıyla iman etti mi inşallah, ondan sonra onu yaratan, dünyadaki her şeyi de yaratan ve insanı nimet olarak onun emrine sunan Rabbinin tam olarak nasıl razı edilmesi gerektiğini arar. Çünkü şu dünyada geçici ömrümüzde dahi susadığımız bir anda bile bir hayırsever bir bardak su verse insana, hatta vermese, bir yere su makinesi koysa, oradan su içse bile onu yapana hemen teşekkür etme ihtiyacı duyar insan. Bu vicdanen Allah'ın yine vermiş olduğu bir sorumluluk oluyor. Yani bir iyilik olduğunu hemen, yani insan ister istemez bir teşekkür borçlu oluyor. Veya çalıştığı yerde mesela, hiç değilse çalıştığı yerden maaş aldığı için yine oradaki iş yeri sahiplerine de, değil mi, gene teşekkür etmek, ona şükranını sunar her zaman için. Bu dünyada bizim her nimetimizi, yediğimiz, içtiğimiz, her soluduğumuz hava, her giydiğimiz kıyafet, her kullandığımız taşıt, her yaşadığımız ev, değil mi? Sağlığımız, gören gözlerimizin olması, yani üç boyutlu görebiliyor olmamız, 10 milyon tane renk görüyor olmamız, 5 milyon değil 10 milyon ve Allah'ın yarattığı her yarattığı güzel olan estetik ve çok sanat eseri, renklerden oluşan doğa, çiçekler, dağlar, değil mi? Bunların her birisi Allah'ın bize yaratmış olduğu gerek görsel güzellikler, gerek sağlığımızla ilgili güzellikler, gerek fiziki sağlığımızla ilgili, gerekse duyu olarak mesela yarattığı güzellikler. Bunların her birisi Allah'ın bize yoktan var ettiği nimetler. Bir sadece su için teşekkür ediyorsa insan, bu sorumluluk varsa, o halde Allah'ın varlığına tam kanaat getirdikten sonra o zaman tüm bu nimetleri yoktan var eden Allah'a nasıl teşekkür edecek, değil mi? Nasıl şükredecek? Onu nasıl memnun edecek? İnşallah onu araştırması lazım.
İnşallah.
Değil mi? Şeytan zaten ayette de belirtildiği gibi Kur'an-ı Kerim'de, şeytan Allah'a sınırım, onların çoğunu şükredici bulmayacaksın diyor Allah. Allah'a haşa. Yani kendince insanlara ilk saptırdığı şey Allah'a şükretmesini engellemek. Yani nankör bir hale getirmeye çalışıyor şeytan. Çünkü Allah'ın yani ilk istediği şey iman etmek, Allah'a şükretmek ve Allah'a tevekkül etmek. Her zaman Allah'tan, yani ne yaratıyorsa, değil mi, hayırlısı olduğuna inanmak, razı olmak o anlamda inşallah. Bunu Allah kullarına söylüyor ilk olarak. Şeytan da ilk şükretmesini engellemeye çalışıyor. Nankör bir hale sokmaya çalışıyor insanı. Ve günümüzde de birçok insanın, değil mi, inşallah ilerliyor. Her gün daha çok Allah'a iman eden insan sayısı artıyor. Her gün İslamiyet daha da ilerliyor. Ama eskiden daha böyle bir başıboş, gaflet içinde, şükür etmez, Allah, hatta birçok insanın imanı olmadığı bir dönem yaşanmıştı özellikle geçtiğimiz yıllarda. Ama her geçen sene, her geçen saat diyelim, dinin daha da ilerlediğini ve Allah'a iman eden insanların daha da fazla olduğunu görüyoruz inşallah.
İnşallah. Evet.
Allah Enfal suresinde zaten şu şekilde buyuruyor inşallah. Biz bir oyun ve oyalanma olsun diye yeri, göğü ve ikisi arasındakileri yaratmadık diye buyuruyor. Biz hakikaten yere de göğe de ikisi arasındakilerin tamamına baktığımızda, değil mi, Allah'ın gücünü görüyoruz, kudretini görüyoruz. Allah başka bir ayetinde de şeytanın Allah'a sınırım, amel bakımından hanginizin daha iyi olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattık diye buyuruyor Allah. Yani demek ki bu hayat, bu ömür en fazla böyle 7-8-10 sene süren, bunun pek çoğu işte hastalıklarla, deminden videoda izlediğimiz gibi yaşlılıkla, çocukluk dönemiyle, uykuyla, insanın kendi acizlikleriyle geçen bu dönemde herhangi bir şekilde Allah oyun olsun diye yaratmamış. Yaratışın delillerini ortaya koymuş. Bakan insanlar, derin düşünen insanlar, araştıran insanlar buna şahit oluyor. Peygamberlerin göndermiş, elçilerin göndermiş ve Kur'an'la, değil mi, rehber olarak Kur'an'ı göndermiş, indirmiş. Kur'an'da da insana nasıl bir hayat sürmesi gerektiğini, değil mi, o geçireceği, dünya hayatının geçireceği ömrü nasıl şekillendirmesi gerektiğini Allah ayetleri bildirmiş. Ki zaten insan gerçekten Kur'an'a uygun bir şekilde yaşadığında gerçek özgürlüğü, gerçek rahatlığı, gerçek mutluluğu, gerçek huzuru, şefkati, merhameti o zaman yaşıyor ve görüyor bizzat. Müslüman'ın da üzerine düşen görev hem Allah'ın yaratışlarını araştırmak, hem onları anlatmak, hem de buradan yola çıkarak da zaten Allah'ın istediği bir kul olabilmek. Değil mi? Allah'ın beğendiği tavırlar var, Kur'an'da bildiriyor Allah. O tavırları kendi üzerine almak. O şekilde hareket etmek ve Allah'ın beğenmediği, çirkin gördüğü tavırlar var, onları da kendi üzerine atmak. İşte o zaman olduğunda, demin Onur Hocam biraz bahsetti, değil mi, son yıllarda özellikle Allah'ın hidayeti erdiren ismi var, hadi sıfatı var, onun tecelli etmesiyle beraber bütün dünyada, değil mi? Avrupa ülkelerinde olsun, diğer ülkelerde olsun, gerçek dine bir dönüş başladı. Bununla da beraber insanlar da toplu bir değişim gerçekleşiyor ve gerçek mutluluk, huzur da ancak bu şekilde olabiliyor. Herkesin özlem duymuş olduğu o demokrasi ortamı, ama gerçekten demokrasi, evet, o adalet ortamı, o güzellik ortamı bu şekilde gerçekleşebiliyor ancak. O yüzden Müslümanın üzerinde olan, farz olan bir görev bunları anlatmak, bunları insanlara göstermek, nelerin yaşanması gerektiğini, nasıl olabileceğini insanlara tek tek göstermek. Mesela değil mi, hocamız Sayın Adnan Oktar eserleriyle, kitaplarıyla, konferanslarıyla hep bunu insanlara zaten anlatıyor.
Evet.
Ve öyle bir ahlak yaşandığında, öyle bir ahlak olduğunda gerçekten insanların çok rahat edeceği zaten net herkes tarafından kabul edilebilir. Ama pratikte de bunun nasıl olması gerektiği de gösterildiğinde insanların hepsinin kafasında olması gereken şey oturuyor Allah'ın izniyle. Ve bakıyorsunuz o Allah'ın herkese İslam'ı açması, hidayet erdirmesine de o değişim gerçekleşmeye başlıyor. Ki Peygamber Efendimiz de zaten hadislerinde bildiriyor. Değil mi? Mesela ahir zamandan bahsediyor ve ahir zamanın alametlerinden bahsediyor Peygamber Efendimiz. Baktığımızda o bütün alametlerin hepsinin özellikle son 20-30 sene içerisinde arka arkaya gerçekleştiğini görüyoruz. Çok büyük bir mucize. Bütün yüzlerce alamet o 20-30 yıllık zaman dilimi içerisinde arka arkaya peş peşe gerçekleşiyor. Demek ki o kutlu dönem içerisinde olduğunu da insanlar fark ediyor. Bunun, evet, müjdelenmesi, anlatılması çok önemli. Ve Müslümanca bir terim ise bilimsel olarak da anlatılması gerekiyor.
Evet.
Değil mi? O çok önemli. Yani insanlar zannediyorlar ki o deccaliyetin vermiş olduğu şeyden dolayı dinle bilim ayrı, haşa. Değil. Değil mi? Bilimsel olan bütün çalışmalar, akli olan bütün çalışmalar zaten Allah'ın gücünü gösteriyor. Allah'ın varlığı bir kez daha ispat olmuş oluyor inşallah.
İnşallah. Dediğin çok doğru, hakikaten çok özel bir zamanda yaşıyoruz ve insanlara Allah'a iman etmesini, Allah'ın varlığının tebliğini anlatmak çok önemli. Ki bakın şöyle, Allah ayette Mü'minin suresinde şöyle buyuruyor. De ki, eğer biliyorsanız söyleyin, yeryüzü ve onun içinde olanlar kimindir? Allah'tır diyecekler. De ki, yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz? Allah, bakın bu ayette devamında da inşallah söyleyeceğim, İşaret ettiği üzere, yani bizi gökleri ve yeri kim yarattı dediğin zaman evet Allah'tır diyor. Birçok kişi söylüyor bunu. Yani Allah var mı diyorsun? O da evet var diyor. Ama bakıyorsunuz yaşantısına Müslümanca bir tavır sergilemiyor. Yurt içinde de yurt dışında da, değil mi? Bu konu böyle birçok yerde. O halde Müslümana, mümine düşen, Allah'a iman eden ve Müslüman olan bir insanın üstüne düşen görev, özellikle yaşadığımız şu zamanın Mehdiyet çağı olduğunu ve ahir zaman olduğunu anlayıp, anladıktan sonra da iyice öğrenip, öğrendikten sonra da bunu insanlara anlatması gerekiyor. Bu her Müslümanın üzerine düşen bir görev inşallah. Değil mi? Çünkü Bediüzzaman Hazretleri söylüyor, bu zamanın en büyük farz vazifesi İttihat-ı İslam'dır. Bu ne demek? Allah'ın yoluna İslamiyet'e çağırıp İslamiyet'in bir olmasını, yani bütün görüş ayrılıklarının doğrusunu anlatılıp doğru İslam'da, değil mi, inşallah hak olan İslam dininde, Kur'an üzerinde yaşayan İslam dininde tüm dünyanın bir hale gelmesini sağlamaktır diyor inşallah. Bakın ayetin devamında da yine aynı ruh haline sahip insanların olduğunu görüyoruz. Müminin suresi yine 86. ayette de ki, yedi göğün Rabbi ve büyük arşın Rabbi kimdir? Allah'tır diyecekler. Yine de sakınmayacak mısınız? Bak, onlar da Allah diyor. Mesela bilimsel olarak anlatıyoruz. Atmosferin mesela 7 katman olduğunu, burada aynı zamanda bir Kur'an mucizesi de var. Bu katmanların her birinin ayrı bir vazifesi olduğunu, insanın emrine sunulmuş, değil mi? Ultraviyoleci süzen tabakaların, televizyon ve radyo dalgaların iletildiği tabakaların olduğunu tek tek anlatıyoruz. Ha, bunların hepsi bir düzen halinde olmuştur. O zaman Allah vardır diyecektir insan. Evet var. O halde diyor Allah, yine de sakınmayacak mısınız? Demek ki gereği gibi sakınmıyor. O halde Allah'tan nasıl yere gibi sakınılır, onu söylemek ve anlatmak gerekiyor. Devamında da 88. ayette de ki, eğer biliyorsanız söyleyin, her şeyin melekutu, yani mülk ve yönetimi kimin elindedir? Ki o koruyup kolluyorken kendisi korunmuyor. Hani anlatıyoruz ya biyolojik olarak, Allah her şeyi kapsayan, her şeyin kudreti üzerinde olan, kudreti her şeyin üzerinde olan, bizi ve bütün canlıları hayatta anan, tutan, hayatta kalmamızı sağlayan,
canlılığı veren, değil mi? Bak, her şeyin mülkü kime ait? Allah'a ait. Benim hücremin mülkü Allah'a ait. Hücrenin içindeki proteinin mülkü Allah'a ait. Değil mi? Onun hükmü de Allah'a ait. Ve bu sayede ne oluyor? Allah bizi hayatta tutuyor. Devamında da şöyle diyor. Allah'tır diyecekler. Onlar da Allah'tır diyor. Öyleyse nasıl oluyor da böyle büyüleniyorsunuz? Demek ki gafleti o büyü halini insanın üzerinden atıp hak olan İslam'a, değil mi? Tam anlamıyla teslim olması gerekir inşallah. Araya mı gidiyoruz?
Evet, süremiz bitti. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz inşallah. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz sayın izleyicilerimiz. Erdem Hocam, buyurun.
Evet hocam, biraz ölümden bahsedelim inşallah. Genelde ölüm konusu, çünkü hem izleyicilerimize de hatırlatmış oluruz ölümü. Çok hayırlı bir hatırlatma olur inşallah. Çünkü genelde bazı insanlarda ölüm konusu açıldığında kapatılır o konu. Hani ağzından yer alsın, şimdi boş ver gibi hep ertelenir. Halbuki herkesin, her canlının yeryüzünde karşılaşacağı, hatta dünyanın da karşılaşacağı, Allah kıyametle birlikte dünyayı da yok edecek tüm evrene inşallah. Herkesin karşılaşacağı bir olay ölüm. Allah bir ayetinde şöyle buyuruyor, şeytandan Allah'a sınırım. Her nefis ölümü tadıcıdır. Biz sizi şerle de hayırla da deneyerek imtihan ediyoruz ve siz bize döndürüleceksiniz. Şimdi ama dünya hayatının hem imtihan gereği hem de şeytanın büyük bir oyunu var. Ölümü insana uzak gösteriyor. Halbuki insan ne zaman öleceğini hiçbir insan bilemiyor. Değil mi? Mezarlıklarda bir sürü genç insan var. Yani ölümün herhangi bir yaş ayrımı ya da başka bir ayrım yok. Allah eceli ne zamansa o insanın, o ecel anı geldiğinde Allah canını alıyor. Genç olabiliyor, çok sağlıklı olabiliyor mesela. Bir anda, değil mi? Araba kazası, trafik kazasında vefat edebiliyor kişi. O yüzden ölümü çok sık düşünmek lazım ve uzak görmemek lazım. Yani insanın ölümü yakın görüp ona göre hazırlık yapması lazım. Çünkü birçok insan ibadetlerini de erteliyor ölümle beraber. Ya ölümü uzak gördüğü için Allah olan ibadetlerini ileride yaparım diyor. İleride düşünürüm diyor. O ertelemeyi de şeytan veriyor tabii, o hisse. Sürekli ibadetlerini de ertelemeye çalışıyor. Ama Allah korusun, ibadetini erteleyen bir insan erken yaşta vefat ederse hiçbir şekilde ahirette, Allah bilir, bir açıklama yapamaz. Allah hesabını soracak çünkü. Allah'ın emrettiği bir tutum değil, davranış değil. Allah sürekli her an içinde Allah'ın emrettiği ibadetlerin yapılmasını istiyor Allah insandan. Evet. Şeytandan Allah'a sınırım, ben insanları ve cinleri yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor Allah ayetinde. Evet, ölümle de ilgili bir filmimiz var inşallah, onu izleyelim.
Gördüğünüz mezarların her birinin içinde tıpkı sizin gibi birer insan yatmaktadır. Onlar da bir zamanlar sizin şu anda yaptığınız gibi televizyon izlerlerdi. Sabahları kalkar, yüzlerini yıkar, kahvaltı yapar, İşlerine veya okullarına giderlerdi. Onların da bir zamanlar sevdikleri yakınları, hayran oldukları ünlü insanlar, evleri, arabaları, ödemeleri gereken faturaları vardı. Onlar da özel zamanları, örneğin bir yılbaşını ya da doğum günlerini kutlarlardı. Gelecekte bir gün, tıpkı doğum günleri gibi bir ölüm günlerinin de olacağını hiç düşünmeden. Her nefis ölümü tadıcıdır. Sonra bize döndürüleceksiniz.
Evet, Allah bildiriyor. Her nefis ölümü tadıcıdır. Daha sonra, öldükten sonra ahirette Allah'a hesap vereceğiz. O yüzden hiçbir şekilde uzak görmemek lazım. Şu an mezarlıkta olan insanlar hepsi bizim gibiydi bir zamanlar, değil mi? Eğer orta bir yaşta vefat ettiyse bizim gibi bir gençlik yılları vardı. Okullarına gittiler, üniversiteye gittiler. Belki bazıları uzak gördü ölümü. Yani 80-90 yaşında öleceğini zannediyordu. Ama 20 yaşında öldü mesela, 25 yaşında vefat etti. O yüzden ölüm anı geldiğinde şaşırmamak için, bir korkuya düşmemek için inşallah, ki Allah iman edenlerin korkmayacaklarını bildiriyor inşallah o anda. Ölme hazırlıklı olmak evet. lazım. Yani onun ölümün her an karşılaşabileceğimizi bilmemiz lazım ve ona göre ibadetlerimizi yapmamız lazım inşallah. İnşallah.
Dediğim gibi Erdem Hocam, ölümle ilgili en çok böyle yanlış düşünen konu insanın kendisi onu uzak görmesi. Halbuki etrafında sürekli her gün birileri vefat ediyor. Değil mi? Gazeteleri açık baktığında sürekli vefat ilanları var. Değil mi? Böyle hatta farklı farklı ölüm konularıyla ilgili haberlerde sürekli televizyon kanallarında konular işleniyor. İnsan ama işte şeytanın orada bir oyunu var. Ölümü kendisine uzak göstertiyor. Yani o uzakta olan biriydi zaten. Ya da yaşlıydı, hastaydı gibi bir bahane üretiyor. Halbuki insanın vefat etmesi için illaki yaşlılığına gelmesi gerekmiyor dediğin gibi. Ya da çok ölümcül bir hastalığa yakalanmış olması da gerekmiyor. Allah ayetinde buyuruyor. Herkes için bir ölüm vakti belirledik diyor. O an geldiğinde bir an öne alınmaz, bir anda ertelenmez diyor Allah. Ya herkesin kaderinde zaten ne zaman vefat edeceği, canını alacağı zaten belli. Ona doğru bir geri sayım var aslında. Ama işte dünya hayatı imtihan ortamı olduğundan dolayı çok hareketli. Mesela böyle insan mutlaka gün içerisinde kendi planını yaptı ve yetiştiremedi yüzlerce konu oluyor. O kadar hareketli ki trafiği var, gittisi gelsi var, teknolojinin son imkanları var. Hep bir hareketlik içerisinde bir şey var, yaşamını devam ettiriyor. Bu hareketlik içerisinde işte şeytan böyle o olayın içerisine, dünya hayatının içerisine insanı şey yapmaya çalışıyor, boğmaya çalışıyor. Halbuki temiz akıl sahipleri, derin düşünenler orada daha derin düşündüğünden dolayı gerçeği görüyor. Yani o oyun ve oyalanma içerisinde kalmıyor asla. Asıl onu görüyor. İlk bölümde de bahsettik. Allah'ın insanın yarattığını ve niçin yarattığının farkına vardığından dolayı asıl olan için, yani geçici olan bir dünya hayatı değil, gerçek olan ve sonsuz olan ahiret yaşamı için çaba sarf ediyor. Allah da onu hem ahirette hem de dünyada en güzel bir şekilde yaşatacağını zaten söylüyor. Ki zaten Müslüman yaşamı da o şekilde oluyor. Ama işte insanın hakkında hiç çıkarmaması gereken, kendinden uzak gördüğü o ölüm, gençlik olması, hareketli olması ya da kendisinden uzaktaki kişilerin vefat olması, onu aldatmaması gerekiyor. Her an hakkında olması gerekiyor. Mesela hepimiz planlar kuruyoruz değil mi? Yarın ne yapacağımızı, önümüzdeki hafta ne gibi planlarımız olduğunu, bir ay sonrası, bir yıl sonrası, eğitim durumundan tutun da iş konusuna kadar herkesin bir ileri yönelik planları oluyor. Ama ileri yönelik olan bu planlarda, yani hepsi plan ve hayali. Gerçek olan bir şey varsa da o insanın vefat edeceği, öleceği, canının alınacağı, ne zaman olacağı insan bilmiyor. Ama gerçekten olacak olan, diğer insanın kurmuş olduğu planlar ve o hedeflere yönelik yapmış olduğu diğer uygulamaların hepsi aslında sadece zihninde kurduğu konular. Tabii ki insan Allah'ın rızasını isteyerek, değil mi? Allah'a hoşnut edecek şekilde planlar yapar ve o şekilde hareket eder. Ama gerçek olanı da asla unutmaz. Yani onları yaparken kendisini o oyun ve oynanma şeklinde kaptırıp gitmez asla. Mutlaka bilir ki bu dünya hayatının bir sonu olacak. Ve ona niyet ederek yine planlarını yapar. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak ister. Mesela hep görmüşüzdür. Sınav için mesela çok ciddi çalışma yapıyor. 2 sene boyunca dershanesine gidiyor, eğitim alıyor. Ama sınava giderken yolda mesela bir trafik kazası geçirip ölebiliyor değil mi? Canı alınabiliyor. Demek ki yani oradaki yıllarca gerçekleştirmiş olduğu eğitimiyle ilgili şey olsun, bir yerde sona eriyor. Ermeyebilir. 70-80 yaşına kadar yaşayabilir. Ama yine sonunda bu gerçekleşecek olan bir şey. İşte insanın bunu gerçek alıp buna göre hayatını şekillendirmesi gerekiyor. Ve yapacağı her şeyde yine sınavlarını çalışacak, yine işini yapacak, yine hayatını devam ettirecek. Ama Allah'ı asla unutmayacak. Ölümün asla unutmayacak ve ölümü bir son olarak görmeyecek. Ölüm bu dünya hayatının bittiği an sadece. O zaman işte asıl olan ve gerçek olan, sonsuz olan ahiret hayatı başlıyor. Ve onun için çaba sarf ettiği zaman da Allah orada da ödüllendiriyor. En güzel bir hayatta yaşatıyor inşallah o zaman. Ve mesela insanlar ölümden ne kadar korksalar da aslında korkmanın sebebi işte onun için hazırlık yapmamalarından kaynaklanıyor. İnsan onun için hazırlık yapmazsa, ölüm için hazırlık yapmazsa, ahireti için hazırlık yapmadığı zaman bir korku kapılıyor. O yüzden zaten konusu açıldığında böyle işte konuyu değiştir, neşemiz kaçmasın gibi kendince batıl bazı şeyler söylüyor. Halbuki Müslümanın hakkını başına getiren, ayaklarını yere basmasını sağlayan, değil mi? Tekrardan bir tövbe etmesini, niyet etmesini ve hayatını doğru bir şekilde şekillendirmesini sağlayan bir hatırlatma. Erdem Hocam çok güzel bir giriş yaptı, değil mi? Başlangıç söyledi. Burada dinleyenlere ve bize de bir hayır olması için zaten diye söyledi. Öyle olunca zaten insan evet de farkına varıyor. Bir gerçeğin çok önemli, gerçekten olan bir gerçeğin farkına varıyor ve ona göre yaşamını hareketlendiriyor. Ve hani o korkması, korunması, kendince tedbirler alması da ölümü asla ertelemiyor, geciktirmiyor ya da öne de almıyor. Olması gereken vakitte zaten o oluyor. Allah buyuruyor değil mi ayetlerinde? Şeytandan Allah'ını sanırım Cuma suresinde Allah şöyle buyuruyor. De ki elbette sizin kendisinden kaçtığınız ölüm şüphesiz sizinle karşılaşıp buluşacaktır. Sonra gaybı da müşahede edilebilen Allah'a döndüreceksiniz. O da size yaptıklarınızı haber verecektir. Değil mi? Sizin karşılaştığınız da ölümden Allah'a karşılaşacağınızı söylüyor. Ve en sonunda da Allah size yaptıklarınızı haber verecektir. Burası bir imtihan yeri. Dünya hayatı. Yaptığımız her amel Allah katında zaten biliniyor. Melekler tarafından zaten yazılıyor. Orada ondan sorulacak. Değil mi? Allah ölüm sana hatırlatılmıştı. Ona göre mi hayatını şekillendirdin? Aslında ona yönelik mi niyet ettin? Çalışmalarını Allah'ın rızasını, hoşluğunu kazanmak için mi yaptın? Yoksa kendi dünyevi hırsların için, o hevesini tatmin etmek için bir heyecanla, bir rekabet duygusuyla mı hareket ettin diye Allah soracak. Çünkü Allah buyuruyor, yaptıklarınızı haber verecektir. Tek tek önüne konulacak insanın. Bu geçici olan ve çok kısa olan, acizlikle içerisinde geçen hayat içerisinde insan derin bir şekilde düşünür. Değil mi? Kur'an'a göre aklını kullanırsa o zaman orada insan verirken değil mi? Çok rahat oluyor ve demiş ayette geçiyor yine. Alın kitabını okuyun diyor. Kendinden çok emin oluyor inşallah. Diğer türlüsünde işte ölümden korkuyor. Konunun açılmamasını istiyor. Ya da uzak tutmaya çalışıyor. Ne kadar erteleyebilirse. Yani o kendi şeyinde elinde olduğunu zannediyor. Öteleyebildiği kadar öteleyebileceğini zannediyor. Halbuki öyle bir durum yok inşallah.
Evet. Ve Kur'an'da da çok örneğini görüyoruz. Ahiret için hazırlık yapmayanların ölümü hissettikleri bir an korkularını dile getiriyorlar, ifade ediyorlar. Mesela Firavun, değil mi? Dalgaların ortasında kaldığında hemen tövbe ediyor Allah. Ayette Allah buyuruyor, bildiriyor. Hemen Allah'a tövbe ediyor ama Allah tövbesini kabul etmiyor. Çünkü hayatı boyunca değil mi, peygambere, Hazreti Musa'ya ve etrafındaki müminlerle mücadele etmiş bir insan. Allah'a iman etmeyen bir kişi. Ölüm anı geldiğinde, hissettiğinde hemen tövbe ediyor, korkuya kapılıyor. Ama tabii o son an değil mi? Zaten sahtekarca bir karakter o. Hayatı boyunca yapacaklarını yapmış. Ama ölüm anı geldiğinde tövbe ediyor. Allah da kabul etmiyor. Ve yine gemide fırtınaya yakalananların örneği var. Allah ayetlerinde bildiriyor. Değil mi? Fırtınaya kapılıyorlar gemidekiler. Hemen karaya çıkaracak olursam bizi mealen söylüyorum. Şüphesiz sana ibadet edenlerden olacağız diyorlar Allah'a.
Katıksızca dua edenler inşallah.
Evet. Katıksızca dua ediyorlar denizdeyken, fırtınadayken. Ama karaya çıktıklarında yine Allah'ı unutuyorlar. Yine ibadet etmeden yaşamaya devam ediyorlar. Allah Hadid suresinin 20. ayetinde şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, eğlence türünden tutkulu bir oyalama, bir süs, kendi aranızda bir övünme süresi ve konusu, mal ve çocuklarda bir çoğalma tutkusudur. Bir yağmur örneği gibi onun bitirdiği ekin ekicilerin hoşuna gitmiştir. Sonra kuruyu verir, bir de bakarsın ki sapsarı kesilmiş. Sonra o bir çerçöp oluvermiştir. Ahirette ise şiddetli bir azap, Allah'tan bir mağfiret ve bir hoşnutluk vardır. Dünya hayatı aldanış olan bir metadan başka bir şey değildir. Allah tamamen dünyanın amacının insanların imtihanı olduğunu bildiriyor bize. Ve ahirette iki şey var. Şiddetli bir azap ve diğer tarafta mağfiret ve hoşnutluk. Yani ahiretini düşünüp ahireti için çalışanlar, Allah'ın rızasını amaç edinenler, müminler, onlara hoşnutluk ve mağfiret var. Ama ölümü uzak görüp, erteleyip, ibadetlerini erteleyip, değil mi? İbadetlerini yerine getirmeden yaşayan insanlara ise Doğrusunu Allah bilir. Şiddetli bir azap var.
İnşallah. Hı, inşallah. Allah bize Kur'an'ı hak kitap olarak indiriyor ve Kur'an'daki ayetlerin gerçek olduğunu, inşallah dünyada da başımıza gelen vakalarla bize her ayeti böyle tecellisi babında anlatıyor, gösteriyor. Kur'an hak kitap olduğunu, dünyadaki hayatın, kurtuluşun ve mutluluğun ancak Kur'an'ı yaşamakla olacağını ve Kur'an'daki tarif edilen olayların, insan karakterlerinin kendi davranışına göre dünyada yine sana gösterilen olayların tam da Kur'an-ı Kerim'de tarif edilen vaka ve ayetlere ve insan karakterlerinin davranışlarına uygun olduğunu, uygun değil mi? Tam onun tecellisi olduğunu görüyorsunuz inşallah. Mesela bu denizde mahsur kalan insanların içinde bulunduğu karakteri Allah ayette bildiriyor. Şimdi apansız dalgalar çevrelerini sardığında, yani artık herhangi bir kurtuluş umutlarının kalmadığı anda onlar diyor katıksızca, değil mi, Rablerine bağlı bir şekilde dua ederler diyor. Katıksızca demek hiçbir şirk olmadan, Allah'a hiçbir şeye ortak koşmadan tam bir iman ehli gibi iman edip dua ederler diyor Allah. Şimdi bununla ilgili bir belgesel izlemiştim. Aynen bu ayetin tecellisini orada tefekkür etmiştim inşallah. Bir grup işte kişi yatıyla açılıyor. Aynı şekilde fırtına oluyor. Daha sonra o kişiler kurtuluyor ve röportajda anlatıyorlar başına gelenleri. İçlerinden birisi diyor ki, ben diyor kendimi bildiğim bileli ben ateistim diyor. Allah'a, yani Tanrı'ya inanmıyorum diyor kendi sözüyle. Allah'a inanmıyorum diyor. Ama diyor o fırtına kızıştığı an, artık göz gözü görmediği anda diyor, hiç hayatımda dua etmediğim kadar Allah'a dua ettim diyor. Demek ki Allah Kur'an'da, Kur'an'daki ayetin burada tam tecellisini görüyoruz. Demek ki Allah'ın sözü üstüne hiçbir söz söylenemiyor. Ayetin tecellisi, ayetin buyruğu nasılsa dünyada o muhakkak oluyor. Değil mi? Yoksa ömrünün boyunca ateist olan bir insanı katıksızca Allah'a tam teslim ve dua içerisinde sevk eden güç başka ne olabilir? Değil mi? Allah ayetinin tecellisinde o insanı orada dua ettiriyor inşallah.
Bir de Allah'ın ne kadar şefkatli ve merhametli olduğunu da görüyoruz değil mi? Evet. Allah o öğüt alıp düşünebileceği bir zaman veriyor. Ve o zaman içerisinde de o kişinin başına o acizliğinin farkına varabilmesi ve tek gücün Allah'ın elinde olduğunu net bir şekilde şahit olması için Allah başına böyle bir olay getiriyor. İşte derin düşünen bir insan hemen orada gerçeğin farkına varıp hayatını ondan sonra o şekilde şekillendiriyor. Ama ülfet denen bir çok önemli bir tehlike var. Değil mi? İnsanlarda bir süre sonra bazı şeyler normale tekrardan dönebiliyor. İşte insan bir defa karar verdikten sonra, gerçeği gördükten sonra o gördüğü gerçekte kararlı olması, değil mi, sabırlı olması gerekiyor ve sonuna kadar da o şekilde düşüncelerin devam ettirmesi gerekiyor. Ama işte işte denizin ortasında kalıp ondan sonra kurtulduktan sonra farklı bir karakter gösterirse ayette geçtiği gibi, ya da Allah pek çok böyle acizlik ortamı yaratıyor insanda, hastalıklar yaratıyor. Ya da depremleri yaratıyor, tsunami'leri yaratıyor, sel felaketleri yaratıyor. Bunların hepsinde insanlar zaten bunun farkına varıyorlar. İşte önemli olan ondan sonraki anlarda da bunu devam ettirebilmek. Her an insanın öyle bir acizlik anında, o zaman imtihan olmaz ki zaten. Değil mi? İmtihan gereği insanın böyle hani ölü olmadığı anlar da gerçekleşecek, olacak. O anda da oradaki tavrı göstermesi gerekiyor. Oradaki gönülden Allah'a bağlı tavrının devam ettirmesi gerekiyor. Yine Allah'a dua etmesi gerekiyor. İşte o da nasıl olabiliyor? Allah'ın gerçekten tek güç olduğunu gerçekten kavramasıyla insan gerçekleşebiliyor.
Evet.
O zaman her içinde duayla hareket ediyor. Kamil bir iman olmasından dolayı dua ediyor. Her şeyi yaparken kendisinde bir güç yok, onu biliyor. Mesela var belgesellerde seyrediyoruz. Çok zeki bir insan oluyor. Ufacık beyindeki bir kan pıhtısıyla yemeğini kendi yiyemez hale geliyor. Değil mi? Dünyanın çok ünlü bilim adamları oluyor. Çok farklı konulara gelebiliyor. Demek ki hiçbir şey kişinin kendi elinde olan bir şey değil. Allah bir anda çok ufak bir şeyi, ufak bir pıhtı, senin kontrol altında da değil. Ya da kanser oluyor. Hücreler bir anda kontrolsüz bir şekilde çoğalmaya başlıyor. Ve bundan sonraki hayatın hepsini acizlik içerisine geçiriyor. Demek ki insanın kendi elinde olan bir şey yok hepsinde. Olması iken tavır hep Allah'a dua etmesi, Allah'tan istemesi, Allah'a teslimiyetli bir tavır sergilemesi, hoşnut olması. O zaman Allah zaten değil mi, böyle güzel bir hayat yaşatıyor. Kalbine de o rahatlığı, huzuru ve güveni de veriyor inşallah. Ahirette de aynı şekilde o güzellikle karşılık veriyor.
Evet inşallah. Tam söylediğin gibi ayet var inşallah. Şeytan Allah'a sanırım. Artık kim bir mümin olarak salih amellerde bulunursa onun çabası için karşılık olarak küfran yani nankörlük yoktur. Şüphesiz biz onun yazıcılarıyız diyor Allah. Yani hiçbir zaman sonsuza kadar kaybolmayacak değil mi? Allah'ın katında da inşallah ahirette karşımıza çıkacak yazıcılarıyız diyor. Yani yazılı olarak bir belge değil mi olarak karşımıza çıkabilecek gibi inşallah kaybolmayacağını ve kalıcı olacağını söylüyor. Şimdi ayette zaten salih amel denen bir tabir var. Salih amel şu demek, Allah'ın rızasına uygun olan en Allah'ın rızasına uygun en uygun hareket demek. Bunu hocamız şöyle bir benzetmeyle anlatmıştı. Mesela tsunami oluyor. Videolarda izledik Japonya'daki tsunami'yi. Oradaki insanlar ne yapıyor? Hemen bulundukları binanın en üst katına çıkıyor. Yani mesela çıkıp birinci katta beklemiyor insan. Nasılsa su gelmez buraya gibi bir mantık gütmüyor. Gökdelen olsa belki onun da en üst katına çıkacak. Çünkü en mantıklısı, en akla uygunu o. İşte insanın hayatı boyunca karşısına çıkan olaylarda birkaç tane belki Allah'ın rızasına evet uygun olan belki bir hareket olabilir. Ama orada en uygun olan hareket vardır. İşte o Allah'ın rızasına esas uygun olan oluyor ve onu yaptığı zaman da salih bir amelde bulunmuş oluyor inşallah. Değil mi? Bu bir anahtar kilit uyumu gibi. Yani o anın yani o imtihandaki o sorunun diyelim cevabı bir tane oluyor. O da Allah'ın rızasına en uygun hareket oluyor. Onu insan aklıyla zaten Allah kimseyi de kaldırabileceğinden fazla yük yüklemeyeceğini söylüyor. Yani tabiri caizse bilmediği bir soruyu sormayacağını söylüyor. Kaldırabileceği, bildiği bir soruyu soracağını söylüyor. Sadece vicdanının sesini dinleyip nefsinin çirkin arzuların dinlememesi gerekiyor inşallah. Çünkü her vicdan insana doğruya sevk edecek şekilde Allah yaratıyor. O karşısına çıkan vakalarda da Allah'ın rızasına en uygunluğu vicdanıyla, kalbiyle, aklıyla düşünüp bulup onu yaptığı zaman salih amel olmuş oluyor. Ve Allah da söz veriyor. Onları altından ırmaklar akan cennetlere sokacağını, kurtuluşun ve esas mutluluğun bu olduğunu, değil mi? Ve amellerinin sonsuza kadar kaybolmayacağını söylüyor inşallah. Cennette de bu amellerinin kalıcı olacağını, cennetteki arkadaşlarıyla muhabbet ederken de hatta anlatacağını ve onun en önemlisi Allah'ın rızasını tam manasıyla kazandıracak ameller olduğunu inşallah bildiriyor.
Değil mi? Vicdanlı olmaktan bahsettin hocam. O vicdan da işte en çok ölüm anını düşünmek insanın tam olarak vicdanı hak etmesini sağlıyor. Gerçek samimiyeti o tefekkür etinde onu gerçekten sağlamış oluyor. Hem vicdanlı hem de samimi hocamız da değil mi? Üzerine durur konu. Samimi olmak. O samimiyet de ancak o şekilde sağlanıyor inşallah.
Evet inşallah. Ve Allah Kur'an indirmiş bize. Değil mi? Kur'an'ı göndermiş. Kur'an çok büyük bir nimet insanlar için. Çünkü Allah orada insanların yapacakları her hareketi tarif ediyor. Yapmaları gerekeni. Biraz önce bahsettin evet. Onur Hocam. Allah'ın rızasını en çoğunu seçmek.
İnşallah.
Zaten insan değil mi? Birçok topluluğun mesela kıssası var Kur'an'da. Anlatılıyor. Allah anlatıyor. Peygamberlerden bahsediyor. Yaşadıkları olaylardan. Birçok olay için müminin çözüm bulabileceği her şey aslında Kur'an'da var. Allah biz yeterince açıkladık. Her şeyden yeterince açıkladık buyuruyor mealen ayetinde. Şeytandan Allah'a sınırım. Ve bunu uygulamak çok kolay. Yani müminin bunu uygulayan insan bir kere kalben çok rahatlamış oluyor. Çünkü vicdanı böyle bir hayat istiyor. İnsanın vicdanı. Vicdanı da Allah yarattığı için. Yapması gerekenleri de Allah yarattığı için. Allah emrettiği için insan işte o Allah'ın emrettiklerini yapınca Allah rahatlık veriyor kalbine. Huzur veriyor. Öbür türlü ne oluyor? İşte insanlar, görüyoruz birçok insanda sıkıntının kaynaklarını arıyor. İşte çağımızın hastalığı, stres vesaire birçok hastalık, birçok başka şeyler açıklamaya çalışıyorlar. Değil mi? Bulamıyorlar. Yani nereden sıkıntı geldiğini bulamıyor birçok insan. Halbuki Allah'ın dediğine göre yaşamazsa bir kişi sıkıntı eksik olmaz tabii. Ama kolay olan Allah'ın dediği gibi yaşamak. Çünkü insan o zaman hem huzur bulmuş oluyor hem mutluluk bulmuş oluyor. Kalpleri ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur, huzur bulur diyor Allah. Şeytandan Allah'a sınırım. İnşallah.
Tevekkülün üzerinde durmuştu hocamız bir röportajında. Dediğim gibi mesela o sıkıntılar, o böyle rahatsızlıkların hepsi insan kendisini Allah'a teslim ettiğinde, tevekkülü yaşadığında, kaderde zaten Allah'ın yaratmış olduğunu bildiğinde oldukça rahat hareket ediyor. Herhangi bir şeyin sıkıntısını yapmıyor. İleri yönelik acaba şöyle mi olacak, şöyle mi bitecek, ya böyle olursa gibi endişeler yaşamıyor. Biliyor ki Allah kaderde onun için en güzeli yaratmış ve en hayırlısı gerçekleşiyor olacak. Onun konforunu yaşıyor. Onun böyle rahatı hep üzerinde oluyor. O haline, tavrına, konuşmasına, mimiklerine, insanlara göstermiş olduğu tepkilere, şefkatine, yumuşaklığına, mülayimine hep etki eden bir şey inşallah.
İnşallah. Bakın Ramazan ayı çok yaklaştı. İlgili bir ayet gördüm inşallah. Bakara suresinin 185. ayeti. Şeytandan Allah'a sınırım. Ramazan ayı insanlar için hidayet olan ve doğru yolu ve hak ile batılı birbirinden ayıran apaçık belgeleri kapsayan Kur'an onda indirilmiştir. Öyleyse sizden kim bu aya şahit olursa artık onu tutsun. Kim hasta ya da yolculukta olursa tutmadığı günler sayısınca diğer günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez.
İnşallah. O Kur'an'ın özelliklerini anlattığı kısmı tekrar okuyabilir misin?
Tabii inşallah. İnsanlar için hidayet olan ve doğru yolu ve hak ile batılı birbirinden ayıran apaçık belgeleri kapsayan Kur'an onda indirilmiştir.
Maşallah. Apaçık belgeler hak ile batılı ayıran, değil mi, kesin deliller,
evet,
olduğunu söylüyor. Zaten Allah'ın dünyayı imtihan dünyası olarak yaratması, dünyada hak ve batılın sürekli olduğunu biliyoruz. Bunları hep ayırt etmesi gerekiyor insanın inşallah. İmtihanda işte sorular hep buradan geliyor. Hep hak olanı tercih etmesi gerekiyor. Ve hak olanın da ne olduğunu ayırt edecek olan, değil mi, Kur'an'ın inşallah Kur'an'ı okuyup oradaki bilgileri inşallah bilen ancak Müslümanlar bilebilir bunları.
Evet.
İnşallah. Onun için de derin imanlı olması gerekiyor. Değil mi? Kur'an'ı okuması gerekiyor. Ve evet, samimi olması gerekiyor. Müslüman her zaman zaten derin imandan dolayı derin düşünüyor. Ve olayları o şekilde derin düşünden dolayı da hak bir şekilde değerlendiriyor. Allah da onu yani Kur'an'a göre bir akıllı değerlendirdiği için doğru tavır göstermesine vesile oluyor inşallah.
İnşallah.
Bir sorun var. Derin düşünmekten, derin düşünmekle alakalı, onu üstünde durabiliriz.
İnşallah.
Ancak Müslüman derin düşünür. Ender Hocam'ın söylediği gibi. Ancak düşünen insanlar akledebilir. Ve diğer canlılardan farklı bir konuma ulaşabilir. Değil mi? Diğer canlılardan farkı olması için düşünmesi gerekiyor. İnşallah. En önemli özelliği insanın bu. İnsan her yeni güne dinlenmiş ve zinde başlar. Sabah uyandığımızı düşünelim. Ayette şöyle buyuruyor Allah. Furkan suresi 47. ayet. Şeytan Allah'a sınırım. O geceyi sizin için bir elbise, uykuyu bir dinlenme ve gündüzü de yayılıp çalışma zamanı kılandır diyor inşallah. Sabah uyanıldığı andan itibaren düşünülecek konular. Sabah uyanabilmesi bir kere büyük bir mucize. Bu neyi gösteriyor bize? Derin düşünen bir Müslümanın aklına gelen tefekkürler inşallah. Değil mi? Allah'ın yine ona ilham ettiği samimi imani duygularıyla, aklıyla inşallah aklına gelen güzel şeyler, güzel düşünceler bunlar. Vicdanının ona söylediği düşünceler inşallah. Diyor ki sabah uyanabilmesi bile büyük bir mucize. Çünkü Allah ayette, Kur'an-ı Kerim'de uykunun da bir çeşit ölüm olduğunu söylüyor. Eceli gelenin değil de hayatta olacağını, devam edenin ruhunu tekrar verdiğini Allah söylüyor, değil mi, ayette. Normalde uyku da bir çeşit bir ölüm. Bu anlamda uyanması da zaten mucize. Allah'ın tekrar yaratması olmuş oluyor. Tekrar ruh veriyor, tekrar hayat veriyor inşallah. Sapasağlam olarak uyanmıştır. Kalbi atmakta, nefes alabilmekte, konuşabilmekte ve görebilmektedir. Yeni bir güne sağlıklı olarak başlamak, insanın ahireti için daha fazla kazanç sağlayabilmesi için Allah'ın ona bir fırsat daha vermesi demektir. Yine o bahsettiğimiz sorular gelecek. İmtihan olacak. Çünkü imtihan devam ediyor demektir. Ömür devam ettiği için. Hakla batılı ayırt edecek. Oradaki salih ameli vicdanı da bulacak. Değil mi? Aklıyla düşünüp derin düşünen Müslümanın Kur'an'ın rehberliğiyle, Kur'an'daki ayetleri okuyarak, anlayarak inşallah o sorulara, o imtihanlara güzel bir şekilde cevap verip geçireceği ve salih ameller yapıp ecir kazanacağı bir gün daha Allah'a vermiş oluyor inşallah. O halde yapılacak en güzel davranış nedir? Günü Allah'ın razı edecek biçimde geçirmektir. İnsan her şeyden önce bunun planlarını kurmalı. Kafasını işgal eden düşünceler bunlar olmalıdır. Şimdi imtihan gereği dünyada insanın kafasına şeytan başka şeyler de sokuyor. Vesveseler de veriyor, fısıldıyor. Yani her öğrencinin kazanmasını hayal ettiği bir üniversitesi oluyor veya gitmek istediği bir yapmak istediği bir meslek oluyor, bir kariyer planı oluyor. Veya bir insanın ticaret yapıp çok para kazanmak, zengin olma hayalleri oluyor. Veya dünyanın çeşitli yerlerine gitmek, belki tatil yapmak isteyen, evlenmek, çoluk çocuk sahibi olmak isteyen. Değil mi? Dünyadaki dünyaya ait yüzlerce belki konu var. Her gün şeytan bunları fısıldayacak. Tabii şöyle, yani bunlara imtihan olarak gelecek. Bunlara aldanmayıp, yani Allah'ın doğru yoluna inşallah gidip bu amelleri, mesela seyahati, para kazanmayı, okumayı, değil mi? Gerekiyorsa evlenmeyi ve diğer insanlarla olan ilişkilerini tam Kur'an'a göre değerlendirip yaşayacağı bir hayat olması gerekiyor inşallah. Dünya hayatının. Bu da Kur'an'ın rehberliğinde, işte çevresindeki olaylarda ve insanlarla Kur'an'ın rehberliğiyle eğer hareket ederse oluyor inşallah bunlar.
Yani Müslüman'ın amacı değil mesela bu saydıkların. Evet. Amacı hep Allah'ın rızasını kazanmak. Ama araç olarak yine hayatını devam ettiriyor. Bütün bu saydığın işlemleri de yapıyor. Ama araç oluyor. Yani onları yaparken de yine Allah'ın hoşnutluğunu kazanmayı hedefliyordu. Öyle olduğu zaman saplanmış bir şekilde amacı değil yani hiçbir zaman aslında.
Evet.
Ama hepsinde en layıkıyla, en güzel bir şekilde okulunda okuyor, kariyerini de yapıyor, ailesini de kuruyor. Değil mi? Ticaretini de yapıyor. Çok geniş bir sosyal yaşantısı da oluyor. Çok özgür, çok rahat oluyor. Ama amaç olarak bunlar için bir hırs yapma peşinde koşmuyor aslında. Evet. Hep ayetini düşünüp Allah'a nasıl razı ederim? Allah hangi tavrı gösterirsem, hangi ahlak üzerinde olursam beni beğenir, onu razı ederim diye düşündüğü için bu işlemleri yaparken de yine Kur'an'a rehber alıyor. Mesela ne yapıyor? Allah'ın Kur'an'da beğenmediği bir tavırlar var. Mesela Allah diyor, eksik ölçü tartanlardan bahsediyor değil mi? Mesela malı böyle ticaret yaparken. Mesela Allah'ın beğenmediği bir kavmin özelliği. Asla bunu tenyüz etmiyor. Hep adaletli, hep hakkaniyeti davranıyor. Bütün yaşantısını tamamını Kur'an'a göre bu şekilde değerlendirip yaşıyor inşallah.
Evet, Allah Nur suresinin 37. ayetinde bildiriyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Öyle adamlar ki ne ticaret ne alışveriş onları Allah'ı zikretmekten, dost doğru namazı kılmaktan ve zekatı vermekten tutkuya kaptırıp alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin inkılaba uğrayacağı günden korkarlar.
İnşallah. Ahiretten Allah'a, kıyamet gününe Allah'a vereceği hesaptan korkarlar inşallah. Şimdi Müslüman zaten öyle bir pısırık bir anlayış olmaz. Yani geri kalmış veya cahil bir yapısı olmaz. Müslüman, hocamızın da tarif ettiği gibi defaatle, en medenidir. En sanat anlayışı yüksek olan kişidir. En güzel giyinen Müslümandır. En zengin yine Müslümandır. En güzel spor arabalara, değil mi, gerekiyorsa yine Müslüman kullanır. En güzel deniz taşıtlarını yine Müslüman kullanır. En güzel ofisleri, en güzel evleri, en güzel sarayları yine Müslüman kullanır. Allah bunları, mesela en güzel örnek Hazreti Süleyman peygamber, Hazreti Süleyman Hazretleri, yani dünyanın o zaman en zenginiydi, değil mi? Allah onun duasına icabet etti ve ona kendisinden sonra kimseye bağış olmayacak bir malı verdi nimet olarak. Hazreti Süleyman bunları ne yaptı? Allah için kullandı. Tam bu ayette tecelli edeceği şekilde kendi nefsinin hevasına uygun şekilde değil, Allah'ın rızasına uygun şekilde dünyanın en güzel nimetlerini kullandı. Hatta ayette Belkıs kıssasında geçtiği üzere belki de o dönemde kimsede olmayan teknolojik bir yapıya sahip olan su görünümünde bir kristal yapısı vardı. Gören onu su zannediyordu. Hatta Belkıs geldiğinde, değil mi, o paçalarını eteğini sıyırmıştı yani su zannettiğinden dolayı. Demek ki Müslüman, mümin dünyadaki en kaliteli, en zarif, değil mi, en güzel eşyaları da, kıyafetleri de, taşıtları da, değil mi, sarayları ve evleri de inşallah kullanan kişi oluyor. Ama bunu yalnızca Allah'ın rızasını kazanmak için bir araç olarak kullanıyor. Nefsinin hevası için hiçbir zaman kullanmıyor inşallah. Ki Allah da bunun için, bundan dolayı daha da bereket veriyor, daha da arttırıyor.
Evet, Hazreti Süleyman da, değil mi, ayette geçiyor, söylüyor. Ben mal sevgisini yalnızca Allah'ı zikretmek için sevdim diye söylüyor Hazreti Süleyman peygamberimiz inşallah.
Allah'ı zikretmek için, değil mi? Onu tebliğini yaparken kullandığı bir araç oluyor inşallah. Onun için seçtim maşallah. Nem suresi 19. ayette Allah şöyle buyuruyor. Rabbim bana anne ve babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın salih bir amelde bulunmamı ilham et. Ve beni rahmetinle salih kulların arasına kat. İnşallah. İnsanın aciz bir yaratık insan. Programın başında da bahsettiğimiz gibi. Bunu da derin düşündüğü zaman insan, bakın neler aklımıza geliyor. Her insanın sabah mutlaka yüzünü yıkaması gerekiyor bir kere. Ne kadar güzel veya ne kadar yakışıklı olursa olsun. Sabah uyandığı zaman muhakkak bir temizlik ihtiyacı, bakım ihtiyacı muhakkak gerekiyor. Dişlerini fırçalaması gerekiyor. Her gün banyo yapmak zorunda kalıyor. Mesela çiçekler hiç banyo yapmıyor. Mis gibi kokuyorlar ve tertemizler. Değil mi? Ama insan banyo yapmadığı zaman, yani bir gün, hele bu yazın gün içinde belki iki defa banyo yapmadığı zaman iyi kokmuyor, güzel kokmuyor ve güzel görünmüyor. Allah onu orada aciz olarak yaratıyor. İstese çiçekler gibi yıkanmadan da güzel kokulu ve temiz bir şekilde kalmasını sağlayabilirdi. Ama öyle yapmıyor. Özellikle Allah acizini bilmesi için temizlik olayını yaratıyor inşallah. İncecik derisinin, onunla programın başına göstermiştik, incecik derisinin altının bakmakta zorlanacak kadar kötü görünmesi. Deriyi kaldırdığımızda ne oluyor? Kimse o zaman yüzüne bakamaz bir hale geliyor hatta.
Evet.
Vücudun enfeksiyonlara karşı son derece açık olması. Sürekli vücudumuza bakteriler ve mikroplar geliyor. Sürekli bir mücadele var vücudumuzdaki bağışıklık sistemiyle mikroplar arasında. Ve her an insan hasta olabilir. Ki nitekim oluyor kaç defa. Hasta olduğu zaman hasta eden de Allah. Bakıyorsun aynı bağışıklık sistemi, aynı virüsler. Mesela aynı virüs birkaç ay önce geliyor, hasta olmuyorsun ama o an hasta oluyorsun. Orada Allah'ın kontrolü ve dilemesini görüyoruz inşallah. Uykusuzluğa, açlığa ve susuzluğa hiçbir zaman, yani sınırlı ölçüde insan dayanabiliyor. Her zaman için su almaya ve beslenmeye muhtaç bir durumda inşallah. Kara, topraktan çıkan bir gül tertemiz kokarken insanın bakım yapmadığı takdirde vücudunda oluşan kokunun dayanılmaz olması, özellikle kibirli ve kendini beğenmiş insanların üzerinde düşünerek ibret almaları gereken bir durumdur. Mesela burada çocukluk ve yaşlılık halinden bir fotoğraf görülüyor. Hayatının ortalama ilk 20 senesinden sonrasını ilk yaşlanma belirtileri başlamıştır bir insanın ilk 20 yaşından sonra. 30'lu yaşlara geldiğinde göz altları, ağız kenarları kırışmaya başlamış, cildinin eski diriliği kalmamıştır. Vücudunun büyük bir bölümünde deformasyon görülmeye başlar. Bakın yukarıda nasıl fark var, yaşlılık alametleri görülüyor. Yaşlılık bedenin güzelliğinin ve çirkinliğinin ne kadar geçici olduğunu, Allah katında tek geçerli olanın ve insanın tek kazancının Allah'a olan bağlılığı ile gösterdiği güzel ahlak olduğunu gösteren önemli bir ibrettir. Değil mi? Yani kimi insanlar da sadece fiziğine yatırım yapıyor. Değil mi? Özellikle görsel olarak bir ün peşine mesela koşuyor. Hatta güzel veya çok yakışıklı da olabiliyor. Kendi vücudunu ilah ediniyor. Kendi vücuduna sürekli yatırım yapıyor. Ve kendini beğeniyor. Ama Allah her ne kadar iyi bir fiziği de olsa, ne kadar güzel bir vücudu da olsa, Allah onu muhakkak yaşlılığı gösteriyor. Kendi olmasa bile yaşlanan insanlara gösteriyor. Ve onun nasıl deformasyona uğradığını, değil mi? Çirkinleştiğini, değil mi? Gösteriyor Allah. Demek ki orada insanın kendisini vücudun ilah edinmemesi, Allah'ı ilah edinmesi ve onun kendisine bahşedeceği kaderi en uygun şekilde yaşaması gerekiyor. Allah insanın sahip olduğu her acizliği bir hikmetle yaratıyor. İnsanların dünya hayatına bağlanmamaları, dünya hayatına sahip oldukları ile azıp şımarmamaları bu hikmetlerden bazılarıdır. Bunları düşünerek kavrayabilen kişi ahirette Allah'ın kendisini tüm bu eksikliklerden arındırılmış olarak yaratmasını ister inşallah. Allah her şeyi, ama her şeyi bir hikmetle yaratıyor. Mesela bu dünyada çeşitli olaylar oluyor tam da bu zamanda. Yani büyük tsunami'ler oluyor, büyük depremler oluyor. Ve bunların özellikle yaşadığımız 1980 yılından bu tarafa günümüze doğru çok fazla sayıda arttığını görüyoruz.
Evet.
Bu Allah'ın hikmetle yaratmasını bilen bir kişi için çok büyük bir ibret. Neden artıyor peki, değil mi? Neden fazlalık? Mesela şöyle, 1980'lerden önce 3 asır boyunca 6,5 büyüklüğünün üzerinde deprem sayısı çok az. Yani 10-17 o civarda çok az. Ama 1980 yılından sonra binlerce deprem oluyor. Binlerce. Aradaki fark muazzam. Dünyanın 1980 yılından önce özellikle çevresindeki meteor sayısı çok az. Yani dünyaya her an çarpabilme olasılığı olan taş sayısı çok az dünya çevresinde dönen. Ama 80 yıldan sonra o kadar artıyor ki günümüzde sayısı 500 binlere ulaşıyor. Neden? Değil mi? Düşünmesi gerekiyor insan. Çünkü Allah her şeyi bir hikmetle yaratıyor. Bunun evet. bir sebebi var. Hatta her an birisi çarpabilir ama çarpmıyor. Çarpmaması da neden çarpmıyor mesela? Onu düşünüp sorması gerekiyor, araştırması gerekiyor inşallah. Bunun gibi tsunamiler oluyor, depremler oluyor, yanardağ patlamalar oluyor, sellerde artış oluyor. Yani Allah her yönden çok büyük olaylar yaratıyor inşallah. Bu da kıyamet alameti. Çok büyük olaylar olması mesela. Peygamber Efendimiz öyle söylüyor. Büyük olaylar olacak diyor. Ya büyük. Her yönden dünyanın tamamını, bak uzayı etkiliyor hatta. Çok çok büyük olaylar oluyor. Toplumsal olarak da dünyanın tamamını etkisini alan bir ateist kasırgası vardı. O da neydi? Evrim hipotezi paçavrası. Dünyanın her yerinde bilimin bütün dalları tarafından reddedilen, bir tane bile delili olmamasına rağmen ateizmi temel alan canlılar evrimleşti iddiası hayret verecek tarzda dünyanın tamamında kabul edildi. Ama o da aynı şekilde 1980 yılından sonra dünyanın tamamındaki egemen olan bu hegemonya yavaş yavaş hatta günümüzde yani hızlı bir şekilde hatta yok olduğunu görüyoruz. Evrime inananların sayısının azaldığını, her geçen gün Allah yarattı diyenlerin arttığını görüyoruz. Bu da çok büyük bir olay. Çünkü olan her olay Allah'ın izniyle şu ahir zamanda tüm dünyayı etkiliyor. Mesela ekonomik kriz oluyor, değil mi? Tüm dünyada oluyor. Sadece bir ülkede, şehirde olmuyor. Tüm dünyada oluyor. Bunun da bir sebebi var. Bu da bir alamet inşallah. Mesela Deccal'in yani evrimin özellikle zirve yaptığı, bütün dünyada kabul edildiği zamanlarda da savaş oluyor, dünya savaşı oluyor. Bir yerde eskiden olurdu, değil mi? Eskiden iki ülke arasında olurdu. Öbür kıtadaki ülkenin belki haberi de olmazdı. Şimdi tüm dünyanın her yerinde aynı savaş oluyor. Komünizm dalgası geliyor, evrim teorisi temelli. Tüm dünyayı etkiliyor. Yani birçok yerde komünist ülkelerin hatta hala var olduğunu görüyoruz inşallah. Ama ayrı zamanda Allah bu vakaları, bu büyük olayları yaratmasının hikmeti inşallah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın 1980 yılından bu tarafa faaliyetlerine başlamış olması ve dünyadaki bu değişimin, uzaydaki bu değişimlerin hepsinin de yaşadığımız zamanın Hazreti Mehdi'nin yaşadığı, Hazreti İsa'nın da inşallah yaşadığı ahir zaman olduğu gerçeğini herkesin kavramasını inşallah işaret ediyor.
İnşallah. Evet. Dünya hayatının geçiciliğinden bahsettik, insan acizliğinden bahsettik. İki tane ayet okumak istiyorum konuyla ilgili inşallah. Nahl suresinin 70. ayeti, şeytandan Allah'a sınırım. Allah sizi yarattı, sonra sizi öldürüyor. Sizden kimi de bildikten sonra bir şey bilmesin diye ömrün en aşağı ucuna yaşlılığa geri çevrilir. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyi güç yetirendir. Biraz önce de bahsettik, insan hızla yaşlanıyor 10-20 yıl içinde. Yaşlanıyor yani 20'li yaşlarından sonra hızlı bir yaşlanma görülüyor. Allah Haç suresinin 5. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey insanlar, eğer dirilişten yana bir kuşku içindeyseniz, gerçek şu ki biz sizi topraktan yarattık. Sonra bir damla sudan, sonra bir alaktan, sonra yaratılış biçimi belli belirsiz bir çiğnem et parçasından. Size kudretimizi açıkça göstermek için. Dilediğimizi adı konulmuş bir süreye kadar rahimlerde tutuyoruz. Sonra sizi bebek olarak çıkarıyoruz. Sonra da erginlik çağına erişmeniz için sizi büyütüyoruz. Sizden kiminizin hayatına son verilmekte, kiminiz de bildikten sonra hiçbir şey bilmeme durumuna gelmesi için ömrün en aşağı ucuna, yaşla geri çevrilmektedir. Yeryüzünü kupkuru ölü gibi görürsün. Fakat biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titreşir, kabarır ve her güzel çiftten ürünler bitirir. Maşallah yine Kur'an mucizesine şahit oluyoruz burada. Allah bir damla sudan yaratıldığını bildiriyor insanın. Sonra bir alaktan, yani embriyo. Sonra yaratılış biçimi belli belirsiz bir çiğnem et parçasından olarak buyuruyor Allah. Kur'an'ın indirildiği dönemde 1400 yıl önce insanın anne karnında, anne rahminde bir çiğnem et parçası olduğu, bir damla sudan oluştu değil mi? O damla suların birleşmesiyle, hücrelerin çoğalmasıyla bir et parçası haline geldiğini, önce kemiklerin oluştuğunu, sonra etrafına et giydirildiğini bilmesi mümkün değil. Öyle bir inceleme imkanları yok. Öyle bir teknolojik gelişme yok. Daha yeni bilimsel gelişmelerle bulunabilmiş bir gerçek bu. Ama Allah bize, işte Allah'ın mucizesi olarak, Kur'an'ın mucizesi olarak, Allah'ın yaratmış olduğu Kur'an mucizesi olarak Allah bize bildiriyor. 1400 yıl önce inşallah. Süremizin sonuna geldik hocam.
Evet inşallah. Yarım saat sonra bizi yine A9 TV'den izleyebilirsiniz. İnşallah Sayın Adnan Oktay hocamızın da katılımıyla beraber bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hepinize iyi akşamlar.